Ayrım 10.
Mehmet geldi. Beni kardeşimin evinde buldu. Çiçek getirmiş. Telaşlı, solgun. Ne yapacaksın, ne yapacağız dedi. Ona sarılmayı düşledim. Ona sarılsam, başımı omzuna yaslasam, beni okşasa. O kadar yorgunum ki. Hadi gel bize gidelim dedi. Bakışları sıcacık, sevgi dolu, gözleri ıslak, ağladı ağlayacak. Bir kadını eve döndürmenin yolu ona sevgiyle bakıp bize gidelim demektir. Ona da bunu öğretmişler. Ama o sözün bize değil bana olması gerektiğini söylemeyi unutmuşlar. Size gidemem dedim. Gitmedim. Komisyoncu bana ecel terleri döktürüyor. Karşısında ezilip üzülmemek için olanca gücümü kullanıyorum. Yalnız mı oturacaksınız? Evet şimdilik. Ne demek şimdilik? Herhalde evleneceksiniz. Nişanlı filansınız değil mi? Herhalde. Herhalde demeyin. Sizi götüreceğim evlerin sahipleri mazbut kadın ister. Hiç olmazsa nişanlı olmanız gerek. Eğer evleneceksiniz tabii. Evleneceğim tabii. Neden olmasın? İyi iyi evlenin tabii. Kaç para kazanıyorsunuz? Çalışıyorsunuz herhalde. Maaşınız kaç? Maaşım iyi iyi. Nerede çalışıyorsunuz? Bir iş yerinde. Maaşım çok iyi. Kiraları gününde ödeyebilirsiniz değil mi? Öderim ama biliyorsunuz çok pahalı bir ev düşünmüyorum. Yok canım, ben de size pahalı yer göstermeyeceğim zaten ama iş yerinden bir kağıt filan isterlerse hani. Siz beni eve götürün de bunları ben ev sahibiyle konuşayım. Onlar her işi bize bırakır. Bakın peşinsiz, depozitsiz bir kat var elimde. Bundan iyisini bulamazsınız. Sahibi de yaşlı bir teyze. Evi tutuyorum. Yaşlı teyze beni çok seviyor. Yakında evleneceğime ve bir yerde iş çalıştığıma hemen inanıyor. Evini bana veriyor. Tamirciler, otomobil yedek parçacıları, pazar yeri, kahvehaneler. Bunların ortasındaki birinci kat dairemi tutuyorum. Duvarların boyası biraz dökülmüş ama olsun. Evde bir tane gardırop bile yok. Olsun. Banyosu da kurnalı. Yine olsun. Bir an önce bu eve başımı sokmalıyım. Mehmetler çocuklarının odasını değiştiriyorlarmış. Mehmet çocuğunun eski yatağını ve dolabını bana getiriyor. Kardeşimden de iki şezlong alıyorum. Balkonda dura dura eskimiş, bir kenara koymuşlarmış. Olsun, ben onların yüzünü değiştiririm, mis gibi olur. Küçük bir mutfak masası ile iki sandalye alıyorum. Açılır kapanırlardan, çok ucuz. Yatak odasının bir yanından öteki yanına bir ip geriyorum. Çocuğun dolabına sığmayacak her şeyi, giysilerimi ipe asıyorum. Kardeşim Amerikan bezinden perdeler dikiyor bana. Bezleri camlara göre ölçüp iki ucunu kıvırıveriyoruz. İşte sana perde. Nilay bir çiçek, gül eski ütüsünü, fügen bir masa örtüsü getiriyor. Posterlerim de var. İşte evim, güzel evim. Evdeki ilk gecem. Hiç kimseyi çağırmadım. Hiç kimsenin çağrısını da kabul etmedim. İçim içime sığmıyor. Evi çok seviyorum, çok da beğeniyorum. Mutfak dolaplarını iyi ki kırmızıya boyamışım. Ne güzel oldular. Her taraf cıvıl cıvıl. Odaları geziyorum. Zaten topu topu iki oda var. Ve bir tanesi de bomboş. Bir de salon tabii. Bir tek eksiğim var. Şu ampullerin üstüne bir lamba bulup takmalı. Acaba eşarp koysam nasıl durur? Bir kağıt fener taksam. Evet evet, ampuller böyle çıplak iyi durmuyor. Gürkan hiç olmazsa oturma odasındaki küçük aplikleri verseydi. Onları ben almıştım. Neyse, yakında çözerim bu işi. Ben çözerim. Umut ayağımın dibinde uyuyor. Elimde uzun süredir okuyamadığım yarım kalmış kitabım. Şezlonga uzanmışım. Varsay ki bir deniz kenarındasın. Gölgeye çekilmiş kitabını okuyorsun. Bir zamanlar lüks otellerde gölgeye çekilip kitabımı okurdum da Gürkan'ın arkadaşları alay ederlerdi. Kitap kurdu aman oku oku. Asosayable kadın derdi. Neden kendimi deniz kenarında varsayayım? Evimdeyim, kendi evimde. Kendi evimdeyim, kendi kendineyim. İstersem uyurum, istersem yatağımda okurum, istersem ışık açık uyurum, istersem kapatırım, istersem kapı çalınınca açmam, istersem açarım. İstersem yemek pişiririm, istemezsem pişirmem. Canım isterse yerim, istemezse yemem. İstersem elbiselerimi asarım, istersem yerlere atarım. İstersem müziği ağzına kadar açarım. İstersem hiç radyo açmam ve hizmet etmem gereken kimse yok. Özgürüm ben, özgür. Canım ne isterse onu yaparım. Hiç kimse beni görüp eleştiremez. Gürkan bana beni seviyormuş gibi davranmadı. Ya da davranışları benim sevgi ölçülerime hiç uymadı. Olaylar tersine yaşansaydı, o ben de o olsaydık, ben bambaşka davranırdım. Olayı öğrendiğim gün evden çıkıp giderdim ya da onu evden kovardım. O andan itibaren ona artık hiç dokunmazdım ya da ona yeniden kendimi sevdirebilmek için elimden geleni yapardım. Ona kendisini çok sevdiğimi söylerdim, ona sarılır sarılır öperdim, onun saçını okşardım. O kadar uğraştım, o kadar uğraştım ki bir avukat tutması, boşanma davasının açılması için. Sonunda avukatı da ben buldum ona. Eve götürdüm, vekalet verdirttim. İki tanık buldum. Tanıklar ve avukatlar mahkemeye gittiler. Tanıklardan biri döndü geldi. Boşandınız dedi. Boşandınız. Boşandınız. Demek biz boşandık. Ben boşandım. Kimsenin karısı değilim artık. Ben benim. Evden çıktım, arabama bindim. Gittim, gittim, gittim. Bir matbaaya girdim. Kart vizit ısmarladım kendime. Üzerine kendi adımı, kendi soyadımı, kendi adresimi yazdırttım. Çabuk yapın dedim adama. Çok çabuk yapın. Yarın verin kartlarımı bana. Sonra onun evine gittim. Kapıyı açtı. Yüzü çok soluk. Üzgün mü acaba? Beni kucaklamak istedi. Karım evine mi dönmüş yoksa dedi alaylı olmaya çalışan bir sesle. Biliyor musun? Bana karım demenden hiçbir zaman hoşlanmadım. Hep kızmıştım. Aşağılayıcı, küçültücü bir şeyler bulmuştum bu sözcükte. Ama şimdi komik geldi. Çünkü şu anda senin karın değilim. Yüzü sanki daha bir soldu. İnanamadı. Bitti mi dedi. Yoksa sen benim bunalımlarımı, gözyaşlarımı, hüznümü, avukatları, vekaletnameleri hep bir oyun mu sanıyordun? Evliliği, birlikteliği, süslü püslü karını koluna takıp gezdirmek sandığın gibi her şeyi ama her şeyi bir oyun mu sanıyordun? Bitti dedim. Kalan 3-5 parça eşyamı almaya geldim. Bitti Gürkan dedim. Hiçbir parça eşyayı alamazsın. Hiçbir şeyde hakkın yok senin. Sen suçlusun, cezanı çekeceksin. Bu evi terk edip giden sensin. Suçlular gibi. Hiçbir şey alamazsın. Yatak odasına gittim. İçinde pırlanta alyansın, pırlanta kakmalı altın kolyenin ve daha birçok parıltılı şeyin durduğu kutuyu tuvalet masasının iyice görünür bir yerine koydum. Küçük zincir kolyemi kendi paramla almıştım. Çoraplarımı, çamaşırlarımı, ayakkabılarımı, birkaç elbisemi topladım. Gürkan kapıya yaslanmış duruyor. Senin için önemli olan hiçbir şey almadım. İstersen bunları da almam. Ama şunu iyice öğren artık Gürkan. Ben suçlu değilim. Hiçbir zaman olmadım. Sevgiyi bırak bir yana. Seni beğenmemeye başladığım an her şey bitmişti. Seni beğenmeyerek seninle yaşasaydım o zaman asıl suçlu ben olurdum. Ve en kötüsü o zaman hiç kimse beni suçlamazdı. Beni suçlayacak tek kişi kendim olurdum. Kendim tarafından suçlanmaya da hiç dayanamazdım. Ben hiç suçlu olmadım Gürkan. Ve kimseyi suçlu görmeye niyetim yok. Sevmedikleri kocalarıyla bir mahkum gibi oturan binlerce kadın bile belki suçlu değil. Belki de esas suçlu onlar, bilemiyorum ve ben onları hiç tanımıyorum. Ama ben hiç suçlu olmadım. Bunu iyice kafana sok ve artık anla Gürkan. Onu bıraktım. Üzgündü. Onun üzülmesini hiç istemezdim. Bir iş arıyorum. Kendi mesleğim dışında ne kadar iş varsa bakıyorum gazete ilanlarına. Kendi iş alanımda kim varsa herkes beni konuşuyor. Herkes yüz kızartıcı bir suçtan işten atıldığımı biliyor sanıyorum. Meslektaşlarımla karşılaşmamaya özen gösteriyorum. İş yerimin bulunduğu semtten geçemez oldum. Yüz kızartıcı bir suç. İş ahlakına uymayan hareketler. Bir adım olsaydı, ünlü bir iş adamı olabilseydim, herkese toplar briefing verirdim. Ya da gazetelere demeçler. Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Ben aşık oldum. Ben gönlümce davrandım. İşle ilgili hiçbir suç işlemedim. Erkek yöneticilerimiz suçları kendilerine göre yorumlayabiliyorlar. Kendilerinin aynı suçu işlemeye hakları var. Bizim yok. Ya da onlara reva görülen her şey bize gelince suç oluyor. İş yerlerinde birbirleriyle ilişki kuran bir sürü insan var. Ama işine son verilenler, suçlananlar, hakaret görenler, damgalananlar hep kadınlar oluyor. Yalnızca patronların ilişki kurdukları köle kızlar işten atılmıyor. Buna kim karar veriyor, kim yargılıyor bizi? Onlara bizi yargılama, suçlama, ezme, sömürme, işten atma, damgalama hakkını kim vermiş? Biz. Ah sevgili iç sesim benim. Biz mi? Biz kim? Biz kadınlar. Olabilir mi bu? Olabilir tabii, olmuş bile. Sen bile farkında değilsin. Yaşam boyu karşına dikilip duranlar kimler? Sen bile farkına varmadan savaşıyorsun. Bir düşün bakalım adamlar, babalar, abiler, kocalar, sevgililer, müdürler, şefler, arkadaşlar. Ya hayır, olmaz diyorlar, ya sen delisin, kötüsün diyorlar, ya gel gitme, beceremezsin diye seni etkilemeye çalışıyorlar. Ya kötü kadın, orospu, bakire değil diye yargılıyorlar, damgalıyorlar ve biz, işte biz onlara bu izni veriyoruz. Uzun aylar, çok uzun aylar sonra bankadaki paracıklarımı tüketip bitirince, suç işlemediğime, orospu olmadığıma, yine herkesin içine başım dik çıkabileceğime karar verebiliyorum. Karar vermek zorunda kalıyorum. Ve ikide bir beni arayıp haberler yollayan, hatırımı soran, iş yerine çağıran Doğan Bey'in telefonunu çevirebiliyorum. Doğan Bey'in odasına girdiğimde, kapıyı arkamdan kapattığımda kanter içindeyim. Bu iş yerindeki, benim mesleğimdeki insanlar ne diyorlardır şimdi benim hakkımda? İş yerinden yüz kızartıcı bir suçla atılan kadın bu işte. Şimdi de buraya gelmiş. Pis kadın, kötü kadın. Ter içinde kalmışım. Doğan Bey hararetle elimi sıkıyor. Nerelerdesin kız? Ne çok haber yolladım sana, insan bir uğrar. Doğan Bey'in şişman göbeğine sarılıp kırmızı yanaklarını sıkmak geliyor içimden. İşte biliyorsunuz, biraz dinleneyim istedim. Biliyorum tabii, biliyorum. Senin ne kadar yetenekli ve çalışkan bir eleman olduğunu da biliyorum. Tam sana göre bir iş var. Biraz daha dinleneyim dersen kaçırırsın, haberin olsun. Doğan Bey'in kırmızı yanaklarını sıksam ne olur? Yarın başlayabilir miyim? Yarın başla. Hadi göreyim seni. Doğan Bey'e bir sözcük daha söyleme. Sus. Ağlatacaksın beni. Yeni işimden çok memnunum. Şef yardımcısıyım. Evet, daha ilk günden şefin yardımcısıyım. Maaşım da iyi. Harcamıyorum. Zaten ne doğru dürüst yemek yiyorum ne de giyiniyorum. O kadar çok giysim ayakkabım var ki. Bankadaki hesabım 3-5 ayda kabardı. O hesap olmasa hiç rahat edemezdim. Örneğin evden kapıyı vurup çıkamazdım. Bir arkadaşlarım, iki bankadaki hesabım. Bazı şeyler gerçekten gerekli insana. Çok çalışıyorum. Yalnızca kendimin ve şefimin işlerini yapıyorum. Buradaki arkadaşlarımı kızdırmak istemiyorum. İleride beni müdür yaparlarsa yapsınlar. Yapmazlarsa kendileri bilir. Akşamları Mehmet geliyor. Evi yerleştirmeme yardım ederken kendine bir anahtar yaptırmış. Bazen onu eve gelmiş beni bekler buluyorum. Merhaba Mehmet. Hoş geldin. Ne zahmet ettin? Yemek mi getirdin? Benim yiyecek bir şeylerim vardı. Birlikte yiyelim diye getirdim. Ya sen de mi burada yiyeceksin? Karın nasıl? Çocuğun nasıl? Gerçi o da artık çocuk olmaktan çıktı ya. İyiler iyiler herhalde. Ne demek herhalde? Onlarla beraber değil misin? İyi olup olmadıklarını bilmiyor musun sen? Beraberim ama yarı yarıya uzakta yaşıyorum. Biliyorsun işte. Biliyorum. Onlar da yanına gelmek istemiyorlar mı? Bir öner bakalım. Belki isterler. Mehmet yanıma geliyor. Üzgün üzgün yüzüme bakıyor. Gözlerimde bir şeyler arar gibi. Belki bir hüzün parçası, bir yaş. Yok Mehmet. Ne hüzün parçası ne bir yaş. Yok. Yaşı göremeyince düş kırıklığına uğruyor sanki. Çekiliyor. Faruk Bey senin işten ayrıldığın gün arkandan ne demiş biliyor musun bizim çocuklara? Bilmiyorum, ne demiş? Bu kız bu gücü nereden alıyor demiş. Gücü mü? Gücü mü? Babacığım, sevgili babacığım. Ben güçlü müyüm? Birine bağlı olmamaya, sevmediğin insanın denetimi ve gözetimi altında yaşamamaya, bağımsız olmaya çalışmak, ben olmak istemek güçlülük mü? Babacığım, sen hep bizi korumak istedin. Güçsüz olduğumuzu beynimizin içine kakmak istedin. Sen hep itaat bekledin. İyi ki beni ezdin, köşeye kıstırdın, şefkat göstermedin, kurallar koydun. İtaat bekledin babacığım. Yoksa ben nasıl öğrenirdim güçlü olmayı? Nasıl öğrenirdim savaşmayı? Ben güçlü olabilecek ne yaptım ki? Bütün adamlar yapıyor benim yaptıklarımı. Yalnızca onlara öğretilmiş, bana öğretilmemiş. Onlar alkışlanıyor, ben yuhalanıyorum. Hepsi bu Mehmet diyorum. Mehmet bana sarılıyor yine. 100 kere, 1000 kere beni nasıl sevdiğini söylüyor. Mehmet, sevmek savaşmaktır. Yere çekiyor beni. Yine 100 kere, 1000 kere öpüyor, öpüyor. Mehmet, sevmek konuşmaktır. Mehmet beni soymaya başlıyor. Yine 100 kere, 1000 kere benimle olduğu kadar güzel olmadığını söylüyor. Mehmet, sevişmek tek başına sevmek değildir. Yerden kalkıyorum. Sen artık git, bekliyorlardır. Hem benim çok uykum var diyorum. Mehmet kapıdan çıkarken, gözlerime bakarken, ellerimi sıkarken hep bir hüzün arıyor. Göremiyor. O kadar mutluyum ki. Küçücük yatağıma kıvrılıyorum. Öyle güzel uyuyorum ki. Kendi kendime bile söylemek istemediğim bazı şeyler ben istemesem de beynimin içine giriyor, çakılıyor. Sus, sus, söyleme, duyma. Mehmet'ten heyecanlanmıyorum artık. Mehmet'i eskisi kadar beğenmiyorum. Mehmet bana sıkıntı veriyor. Karısıyla, çocuğuyla, yeni kurduğu işiyle, seni seviyorumlarıyla, bitmez tükenmez öpücükleriyle. En önemlisi kararsızlığıyla, ürkekliğiyle, ne istediğini bilmemesiyle, güçsüzlüğüyle Mehmet'ten sıkılıyorum artık. Sus, sus, söyleme, bunları duyma. Olamaz böyle şey, olmamalı. O kadar savaştın, tüm yaşamını değiştirdin. Mehmet için bu denli savaştın. Şimdi yok edemezsin, silemezsin her şeyi. Hayır, hayır diyorum kendi kendime. Sen Mehmet için savaşmadın, kendin için savaştın. Her şeyi kendin için yaptın. Ne savaştı ama? Ne savaş? Evliliğin kurallarını çiğneyip basit kadınlar gibi davranmanın adına savaş demek ne kolay yol. Evet, evliliğin kurallarını çiğnedim ama dört duvar arasına girip en ince noktalarıma kadar birini tanıyınca aşkın bitmesi benim suçum mu? Madem savaşı seviyorsun, evliliğine bir başka yön verseydin. Saçmalama, babamdan kurtulmak için evlendiysem, sonra o adama aşkım bittiyse, bu evliliği sürdürmek midir savaş? Aşkın bittiyse ayrılsaydın, yeni aşkını evli bir erkek seçmeseydin. Aşk seçimle olmuyor, o anki gereksinimlerime Mehmet yanıt verdi, aradıklarımı onda buldum. Şimdiki gereksinimlerine yanıt vermiyor ama. Evet vermiyor. Vermediği anda da çekip gitmesini bilmek gerek. Hoşlanmak, sevmek bir ömür boyu sürecek diye bir koşul mu var? Görüyorsun işte. Sevmedikleri erkeklerle oturan kadınların mutsuzluğunu görüyorsun. O zaman uzatma, kullanma insanları. Mutluluk zamanı geldiğinde bırakıp gidebilmektir. Daha yaşanacak öyle şey var ki. Bu kavgamız hiç bitmeyecek. Bir odada 3 kişi çalışıyoruz. Ben Süleyman Serhat. Serhat'ı çok seviyorum. Hemen hemen en iyi dostlarımdan biri oldu. Mehmet'e sorarsam Serhat da bana aşıkmış. Deli mi ne? Ona göre bir erkek bir kadına sıcak bir ilgi gösterirse aşık demektir. Tutucu ve gerici bir adam Mehmet. Hem aşıksa aşık. Ne var bunda? Hem aşk bu kadar basit bir şey mi? Aşık değildir, olamaz. Serhat'a koltuk değnekli bir genç geliyor. Bir köşeye çekilip fısır fısır konuşuyorlar. Koltuk değnekli genç Serhat'a bir şeyler veriyor. Dosyalar, kağıtlar bırakıyor, gidiyor. Benimle de arkadaş oldu. Çok zayıf, uzun boylu, terbiyeli, hoş bir genç adam. Bir gün pat diye yaşını sordum. Hayret ettim, ne kadar küçükmüş ama saçları kırlaşmış sanki. Belki de sakalı yüzündendir. Ben onu benden büyük sanıyordum. Bir akşam meyhaneye gidiyorlarmış. Hadi sen de gel dedi Serhat. KD2 sanki irkilmiş gibi geldi bana ama ben de gittim onlarla. İdealizm sözcüğünün içinde kasıtlı olarak bir ahlak kavramı vardır ve bu materyalizm düşmanlarının kurduğu bir tuzaktır. Materyalizm düşmanları dünyayı maddeyle değil bir ruhla açıkladıkları için gerçekte yalnız onların bir fikre, bir ideale sahip olabileceklerine herkesi inandırmak isterler. Bu bir safsatadır. Felsefi idealizm gerektiğinde en iğrenç işlere kılıf görevini de görür. İdeal üstüne söylenen şatafatlı sözler, kabul ettirilmeye çalışılan sömürünün üzerine asla örtmeyecektir. Yani materyalizm ile idealizm kesin olarak birbirleriyle bağdaşamazlar. Materyalizmin her ilerlemesi, idealizme indirilen bir darbedir. Bu karşıtların birliği ve materyalizm ile idealizmin arasındaki savaş kaçınılmazdır. Aman tanrım neler söylüyor bu adam? Siz ikiniz ne kadar idealist gençlersiniz böyle dedim diye. Ne çok laf etti bu. Hani... Söylediği terimleri biliyorum bilmesine de bu terimleri böyle bir arada hiç duymamıştım. KDG yanağımı okşuyor. Utanma küçük hanım. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyor. Bilmediğim ne çok şey varmış. KDG'nin verdiği tüm kitapları yutarcasına okuyorum. Altlarını çizerek, ezberleyerek, akşamları KDG ile Serhat bana geliyorlar. Artık konuştukları pek çok şeyi anlayabiliyorum. Bir yabancı dil gibi gelmiyor bana. Ne nedir, neden öyledir, ne olması gerekir, ne zaman, nerede, ne olmuştur? Bize tarih ve felsefe derslerinde bunları öğretmeliydiler. İnsanları eğitirken pek çok gerçeği saklamaya hakları yok. Diledikleri bilgiyi verip dilemediklerini anlatmamaya ne hakları var? Ben KDG ile karşılaşmasaydım bunlardan yoksun kalabilirdim. Ve kendimi okuduğum romanlarla çok bilgili sayabilirdim. Şimdi de çok bilgili değilim herhalde ama çalışıyorum hiç olmazsa. KDG beni çok takdir ediyor. Bana bayılıyor. Bazen yüzüme hayran hayran bakıyor. Onun bana hayran olması çok hoşuma gidiyor. Gururumu okşuyor. O kadar akıllı, o kadar kültürlü, o kadar güzel konuşuyor ki. Bazen evde otururken konuşmam var diyor gidiyor. Koltuk değneklerine dayanarak uçarcasına gidiyor. O gidince evde bir sessizlik oluyor. Mehmet artık o evdeyken gelmiyor. Birkaç kez hep beraber olduk. Konuşacak hiçbir şey bulamadık. Mehmet KDG'den hiç hoşlanmıyor. KDG ise Mehmet'ten hiç. O gelince bütün neşesi kaçıyor. Ona nefretle bakıyor ve kalkıp gidiyor. Ve ben o gidince çok üzülüyorum. Onunla konuşacak, tartışacak çok şeyimiz var. Mehmet, lütfen bu eve gelirken haber ver. Hiç olmazsa istemediğin kişiler varken gelmezsin de. Böyle tatsızlık çıkmaz bir daha. Bu istemediğim kişiler hep gelecek mi bu eve? Tabii ki gelecek. Çünkü onlar senin istemediğin kişiler, benim değil. Ben onları çok seviyorum. Mehmet gittikten sonra içim acıyor. Duygularımı kestiremiyorum. Ne oldu bana? Ne oldu Mehmet'e? Aşka. Allah cezanı versin Umut senin. Arkadaşlarımla konsere gidecektim. Koltuk değnekli genç de gelecekti. Onunla konuşma fırsatından yoksun bıraktın beni. Bütün gün evde aç bilaç beni bekliyorsun. Umut, ciğerini salonun ortasına getirip oynama. Yerleri kirletiyorsun. Şezlonglarımın yeni kumaşını da tırmaladın. Her tarafından iplikler çıktı. Ben her gün sana taze ciğer almak, pis ciğer kokularını sabah sabah içime çekmek, sen açsındır diye her akşam eve dönmek zorunda mıyım? Gece geç geldiğim zaman ayaklarıma sürünüyorsun. Kucağıma çıkıp mırıl mırıl mırıldanıyorsun. Seni evde yalnız bırakıyorum diye üzülüyorum. Ben senin yüzünden üzülmek zorunda mıyım? Seni bahçeye koysam, sen de hemcinslerin gibi bahçede oynasan, kendi yemeğini kendin bulsan. Neden korkuyorsun bahçeye çıkmaya? Ha neden? Bana bu kadar bağlı olman gerekir miydi? Bana bu kadar bağlı olmana, bana muhtaç olmana dayanamıyorum. Beni sinirlendiriyorsun. Kedi çekil yanımdan, senin için üzüldüm. Yeme o çiçeğin yapraklarını, pis kedi. Senin yüzünden mutsuzum. Ben artık mutsuz olmak istemiyorum. Gel kucağa canım, gel. Sende mi olmamalısın acaba?